Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 16.06'yı gösteriyor ve Balkanlara yolculuk başlıyor. Kadriye Şenel hazırlıyor bu güzel programı. Ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım. Safa Aktansa teknik masada. Sevgili dinleyenlerimiz, çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. E-posta adresimizi soracak olursanız balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da çift 090 505 756 0150. Sevgili dinleyenlerimiz, Yunanistan'da genel seçimler yapıldı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlarken tek başına hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemedi. Batı Trakya'dan 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, olası koalisyon senaryoları ve ikinci seçim gündeme gelir mi diye soracağız. Çiğdem Asafoğlu bizimle birlikte, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı. Merhaba Çiğdem Hanım.
Merhabalar Yasemin Hanım. Batı Trakya'dan sevgiler, saygılar, selamlarımızı gönderiyoruz.
Bizden de selamlar, saygılar size. Evet, bir seçim sürecini bize değerlendirebilir misiniz öncelikle?
Teşekkür ederim. Evet, biliyorsunuz ülkemiz Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir seçim yaşadık. Bütün Yunanistan haritası maviye boyandı. Yeni Demokrasi büyük bir farkla galip geldi. Ancak yine buna rağmen yine de hükümet oluşturamadı. Tek başına iktidar olamadı yani. Yani Yunanistan'da bence Yeni Demokrasi de buna şaşırdı. Çünkü kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Syriza'da ciddi, ana muhalefette ciddi bir düşüş söz konusu. Evet, böyle Yeni Demokrasi galip geldi.
Ve Batı Trakya'dan 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı. Doğru değil mi?
Evet, doğrudur.
Seçim sonuçlarının değerlendirmesini yaparken olası koalisyon senaryoları da konuşuluyor mu?
Bunlar seçim, yani 21 Mayıs'ın öncesinde çok konuşuldu. Ancak 21 Mayıs'ta alınan sonuçlardan sonra artık bu konuşulmuyor. Çünkü Yeni Demokrasi önümüzdeki seçimlerde Haziran ayında gerçekleşecek, yani yüksek ihtimalle Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimlerde tek başına iktidar olmayı planlıyor.
Güzel. Peki milletvekili seçilen Türkler kimler ve bağlı oldukları partiler neler? O konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
İskeçe'de bir Siriza, bir PASOK milletvekili var. Yine Gümrücüne'de de çok büyük bir oyla, rekor bir oyla seçilen bir milletvekilimiz var Siriza. Bir tane de PASOK milletvekili var.
Çok güzel. Yeni dönemde Türk azınlığın beklentileri nelerdir?
Ya yeni dönemde Türk azınlığın beklentileri her zaman olduğu gibi ilk önce ekonomik anlamda bir açılım bekliyor azınlık. Çünkü ciddi manada ekonomik sıkıntılar söz konusu. Yani bu ülke genelinde böyle, belki dünya genelinde böyle ama Batı Trakya'da, Batı Trakya coğrafyasında çok daha hissedilir bir halde. Ne yazık ki. Ekonomik güncellemeden sonra sadece ekonomik anlamda açılım beklemiyoruz haliyle. Biz azınlığa, Batı Trakya Türklerine bir açılım bekliyoruz aslında. Gerek siyasi partilerden, büyük partilerden, gerek iktidardan, gerek devlet yetkililerinden artık azınlıkla, Batı Trakya Türkleriyle ciddi bir diyalog kurmalarını talep ediyoruz. Çünkü bu bölgeye son dönemde işte bütün parti başkanları, neredeyse seçim öncesi bütün parti başkanları geldi. İşte başbakan geldi. Ancak hiçbiri ne yazık ki Batı Trakya'daki Türk azınlığın liderleriyle, kurum ve kuruluşlarımızla bizleri muhatap almadılar. Durum böyle olunca bu büyük sıkıntılara yol açıyor ve Batı Trakya Türk halkında da gerçekten tepkiye yol açıyor. Çünkü bu şekilde davranarak Batı Trakya Türklerinin gerçek isteklerini ve taleplerini ne anlamak mümkün ne de bunları gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Doğru. Peki çok teşekkür ederiz Çiğdem Asafoğlu. Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Asafoğlu Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı, Batı Trakya'daki seçimler, Yunanistan'daki seçimlerden bahsettik. Genel seçimler yapıldığını söyledik ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlarken tek başına hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemedi ama farklı bir birlik üzerine bir amaç olduğunu söyledi Çiğdem Asafoğlu bize. Ve Batı Trakya'dan da 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı. Seçim sonuçlarını değerlendirdik Çiğdem Asafoğlu'yla.
Taşı gelen geçen atar taşı, benim yarim kalem kaşlı, benim yarim kalem kaşlı, ar ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay, vay ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay. Çevresi işle beni, annesinden iste beni, annesinden iste beni, var ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay, vay ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay. Başındaki zarif boya saramadım doya doya, saramadım doya doya, vay ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay, vay ara eşini eşini vay vay, say sana liraların beşini vay vay.
Dinleyenlerimiz, Kosova'da Hasan Priştina Üniversitesi'nde Balkanlarda Türkler ve Türkçe Kongresi düzenlendi. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın yani TİKA'nın katkısıyla üniversitedeki Türkoloji bölümünün kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla düzenlenen kongrenin açılışına Priştine Büyükelçimiz, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, milletvekilleri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileriyle bölge ülkelerden gelen Davetliler katıldılar. Kongrede Balkanlardaki Türkler ve Türkçe ile ilgili hangi konu başlıklarının ele alındığından söz edeceğiz daha sonra. Sonrasında da kongreye acaba kimler katıldı, hangi ülkelerden akademisyenler vardı, ne amaçla düzenlendi bu kongre, Balkanlarda Türkçe eğitiminin yaygınlaşması, Türk edebiyatının gelişmesi yönünde ortaya konulan görüşler nelerdir, Balkanlardaki Türk dünyasını bir araya getiren bu tür kongrelerin, toplantıların Türk kültürü açısından önemi nedir diye soracağız konuğumuza. Konuğumuz Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji Bölümünden Doçent Doktor Cemile Abdiu olacak. Ama öncesinde bir eser dinleyeceksiniz. Muammer Ketencioğlu'nun sesinden Bir Gemim Var Adalara Yaslanır.
Deli gönlüm
dinleyenlerimiz Kosova'da Hasan Piştine Üniversitesi'nde Balkanlarda Türkler ve Türkçe Kongresi düzenlendi. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın TİKA'nın katkısıyla üniversitedeki Türkoloji bölümünün kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla düzenlenen kongrenin açılışına Piştine Büyükelçimiz, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, milletvekilleri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileriyle bölge ülkelerden gelen davetliler katıldı. Ve şimdi biz bu konu üzerine konuşacağız. Tirana Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji Bölümünden Doçent Doktor Cemile Abdio ile. Cemile Hanım merhaba.
Merhabalar hocam.
Merhaba. Evet, geçen haftalarda da sizinle sohbet etmiştik Cemile Hocam. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Evet, bir kongre vardı ve Türkoloji Bölümünün kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla düzenlendiğini biliyoruz biz bu kongrenin. Kongrede hangi konu başlıkları ele alındı? Kongrede Balkanlar'daki Türkler ve Türkçe ile ilgili.
Teşekkür ederim hocam. Aslında Prishtina Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde iki faaliyet vardı arda arda.
Evet.
Ve bu faaliyetlerde sizin de söylediğiniz gibi Türkoloji bölümünün 35. yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Mayıs'ta Orientalistik bölümün 50. yıl dönümü kutlandı. Hı hı. Bu faaliyetlere katıldığım için ben de meslektaşlarım da memnunuz. Çünkü bir araya geldik meslektaşlarımızla ve hocalarla bilgi paylaşımı yapabildik.
Cemile Hocam sözünüzü
Cemile Hocam
sözünüzü evet. Balla bölüyorum. Şöyle ki sesiniz bize yankılı geliyor. Acaba kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
Evet, kulaklıkla.
O zaman direkt bir de telefona konuşmayı deneyebilir misiniz? Olmazsa biz tekrar bağlanalım. Çünkü ses kalitesi
evet.
pek düzgün değil şu anda. Şimdi siz dinleyebilir miyiz? Evet. 35. Bu çok
şimdi
güzel
nasıl?
Galiba. Tamam. Harika gidiyoruz. Böyle devam edelim Cemile Hocam.
Tamam. O zaman daha önce söylediğim gibi Prishtina'da iki faaliyet vardı. Onunla 9-21 Mayıs ve 23 Mayıs. Hı hı. Türkoloji bölümünde 35. yıl dönümü kutlandı. Orientalistik bölümünde ise 50. yıl dönümü kutlandı.
Çok güzel. Yarım asır.
Evet.
Çok güzel.
Bu faaliyetlere meslektaşlarımla birlikte katıldığımız için çok mutlu oldum. Sizin de daha önce söylediğiniz gibi Prishtina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği TİKA desteğiyle Prishtina şehrinde Balkanlar'da Türkler ve Türkçe Kongresi düzenledi. Benim konum Arnavutluk'ta Türkçe ile alakalıydı. Hepimizin bildiği gibi Balkan bölgesi denilince akla hemen renk hayat dolu bir mozaik gelmektedir. Ve uzun yılların bir arada yaşaması, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler, Osmanlı döneminde hoşgörülü bir arada yaşama ve bunlara benzer etkenler bir dilden diğerine sözcük alışverişinin yolunu açmıştır ilk olarak. Ve her dildeki belirli bir toplumun gelişimini ve sözcük kullanım ihtiyaçlarını daha hızlı yansıtan dilsel bilimlerinden biri de o dilin sözcükleri ve özellikle söz varlığı oluyor. Ve bu toplumun diğer toplumlarla ilişki kurmadan yaşaması mümkün değildir. Ve aynı şekilde bir dilin diğer dillerden etkilenmede yaşaması da mümkün değildir. Hı hı. Dilci olarak tabii ki konumu Türkçe alıntı sözcüklerle ile başladım. Arnavutluk'ta kültürel Arnavutluk'ta Türkçe kültürel unsurlarına da devam ettim. Ve en sonunda Tirana Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü ile ilgili bilgileri meslektaşlarımla paylaştım.
Çok güzel. Peki bir başka sorumuzsa,
evet,
acaba kongrenin hani bir farklı bir amacı var mı? Sadece Türkoloji üzerine çalışmaların yaygınlaştırılması dışında başka ne tür amaçları var?
Bence ilk olarak zaten bilimsel yani bir önemi taşıyor. Çünkü oradaki konular dil, kültür, tarih, medeniyet ile ilgili oldu. Ama tabii ki bunun dışında tarihsel unsurlar, zaten Türkçe tarihsel unsurlar mimaride de yani görülmektedir. Örf ve geleneklerde, özellikle mesela Kosova'da, Prizren'de ya da Manisa'da yaşayan Türklerle de ilgili olabilir. Yani azınlık olan Türkler. O yüzden bu konular dil ve kültürden başlayarak yani insan varlığına kadar devam ediyor. Yani bilmiyorum anlatabildim mi?
Anladım.
Ve tabii ki hem Priştine'de hem Prizren'de çok öyle mimariden başlayarak ve çok Türk unsurları vardı. Hem dil bakımından hem de kültür bakımından yani mimari bakımından. Bir de bir şey daha var. Ben zaten konuşmamda vurguladığım bir cümle vardı. Priştine Üniversitesi'nde hem oryantalistik bölümünde hem de Türkçe bölümü en eski ve kademi bölümlerden olduklarını vurgulamaya çalıştım. Ve tabii ki geçmişte de çok bilim adamları, çok dilci, edebiyatçı emek vermişler, eserler dile getirmişler. O yüzden bugünkü kuşak için bu çok güzel bir varlıktır ve bunun üzerinde daha da güzel çalışmalar ve şeyler ortaya çıkabilir. Ve tabii ki bu bölümlerde çalışan hocaların tecrübesinden, eserlerinden yani biz hepimiz faydalanabiliriz ve tabii ki Balkanlardaki olan bölümler arasında, entelektüeller arasında, araştırmacılar arasında, Türkologlar arasında, oryantalistik uzmanları arasında bir bilgi alışverişi sağlamalıyız ve tabii ki gelecekte eserler, çalışmalar daha güzel olacak, daha kaliteli olacak ve tabii ki kalıcı oluyor çünkü zaman en güzel göstergesidir. Eğer bu zamana kadar işte bu birim unsurlar, kültürler, sözcükler var oluyorsa tabii ki işte gelecekte de yani var olabilirler. Ama tabii ki bu gençlerin, araştırmacıların ve uzmanların çalışmaları sayesinden gerçekleştirebilir.
Evet.
Düşünüyorum.
Cemil Hocam, acaba Balkanlarda Türkçe eğitiminin yaygınlaşması ve Türk edebiyatının gelişmesi yönünde ortaya konulan şöyle belli başlı, hani spesifik olarak deniyor ya, yabancı bir kelime belki, belli başlı belirgin konular ve görüşler nelerdi?
Türkçe öğretimi açısından mı?
Evet, Türkçe eğitiminin yaygınlaşması ve Türk edebiyatının da gelişmesi konularında.
Türkçe öğretimi açısından tabii ki eminim ki yani her Balkan'daki her bölümde güzel çalışmalar yapılıyor. Çünkü metodlar var, kitaplar bugünkü teknoloji sayesinden çok imkanlar var. Tabii ki Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşların TİKA, Yunus Emre büyükelçilikler sayesinde tabii ki bu kaynak literatür sağlanır. Ve bu bakımdan çok güzel görünüyor. Benim vurgulamak istediğim şey budur. Arşivlerimizden İstanbul arşivlerinde Türkiye'deki olanlar, Arnavutluk'ta olanlar, yani Balkanlar'da olan arşivlerinde tabii ki bunca eserler var, dokümanlar var ve tabii ki bunlar genç kuşağın çalışma konusu olmalı. Tabii ki güzel çalışmalar da yapılmıştır ama gelecekte daha güzel çalışmalar da yapılabilir. Ve bu çalışmalar sayesinde ister Kosova, ister Arnavutluk, ister Balkan'ın her ülkesinde Türkiye ile ilgili bağlantıları kültürel ve dostça ilişkileri daha güzel seviyelere ulaşacaktır. Ve tabii ki bütün ülkeler için bu çok güzel bir çalışma konusu olabilir.
Evet. Peki Balkanlarda Türk dünyasını bir araya getiren bu tür kongrelerin, toplantıların Türk kültürü açısından çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Sizce yeteri kadar yapılıyor mu ve bu önemi vurgulamak gerekir mi?
Ben şöyle düşünüyorum. Balkanlarda derken Kosova'da, Arnavutluk'ta ama özellikle Priştine ve Prizren'de özellikle çok bilici araştırma görevlisi, sanatçılar var. Ve tabii ki kültür yansıtması bu insanların, entelektüellerin çalışması üzerinde yapılır. Ve gelecekte hepsi bunlar teorik, bilime dayalı çalışmalar, güzel eserler, yani sanat bakımından güzel örnekler dile getirilerek ya da bu tür toplantılarda ortaya konulduğu zaman tabii ki bu çok güzel çalışmalar ortaya çıkabilir ve tabii ki bu hep bütün kurumların işbirliğiyle yapılır. İster Büyükelçilik, ister TİKA, Yunus Emre ve Kosova'da ya da Arnavutluk'ta ve başka ülkelerde kurumlar arasında yapılabilir. Zaten yapılır ama daha çok çok nasıl söyleyeyim yönlü unsurlara yönelik yapılabilir. Hem tarihsel, hem dilsel, hem de kültürel, yani manevi dediğimiz varlık varken, yani bunları da dile getirilerek çok güzel çalışmalar yapılabilir.
Yapılabilir. Peki, çok çok teşekkür ederiz Cemile Hocam. Doçent Doktor Cemile Abdiu ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji Bölümünden. Teşekkürler hocam. Kolaylıklar diliyoruz size ve böylelikle Kosova'da Hasan Priştine Üniversitesi'nde Balkanlarda Türkler ve Türkçe Kongresi'nden bahsetmiş olduk. Kongrenin detaylarını Cemile hocamız bize aktardı.
Bakın. aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Yavrum gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Yavrum aman, aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman. Aman yavrum, cilveli yavrum, gel bana yavrum, aman.
Sevgili dinleyenlerimiz, Balkanlarda Osmanlı dönemi Türk şehirleşmesinden bahsedeceğiz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet, Osmanlı dönemi Türk şehirleşmesinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Fetihten sonra Osmanlı öncesi şehirlerin imarı için neler yapıldı? Antik dönemde veya Orta Çağ'da var olmuş, ancak Osmanlılar geldiğinde harabe durumunda olan yerleşimlerin yakınına yeni yerleşim birimleri kurulduğunu biliyoruz ve bu şehirlerden de örnekler vereceğiz hocamızla birlikte. Evet hocam, söz sizde.
Evet, elbette Osmanlılar Balkanlara geldiği zaman Osmanlı öncesi var olan şehirlerle karşılaştılar ve bu şehirleri kısa sürede kendi ne özgü yapıları inşa ederek de onlara Türk Müslüman görünümü kazandırdılar ve bu şehirlerin gelişmesini sağladılar. Tabii biliyoruz ki öncelikle cami, mescit gibi dini ibadet yapıları yapıldı. İmaret, medrese, han, hamam, ticarete yönelik çarşı, bedesten gibi yapılar yapıldı ve bu şehirlerin gelişmesi sağlandı. Ayrıca tabii ki sadece yapılarla bu şehirlerin Türk Müslüman görünümü sağlanmadı. Ayrıca Anadolu'dan Türk kökenli, Türk Müslüman kökenli kimseler bu şehirlere aktarılarak hem kendi ne özgü mahallelerini kurmaları sağlandı, hem de nüfus ve demografik bakımından da bu şehirlerin Türk Müslüman Müslüman görünümü kazanması sağlandı. Buna pek çok örnek gösterebiliriz. Yani Balkanlarda pek çok meşhur şehrimiz var bu yönde. Edirne başta olmak üzere Selanik yine önemli şehirlerden birisi. Filibe, Sofya, Manastır, Kavala, Seres. Dediğim gibi eski Zara'yı da koyabiliriz. Vidin işte daha yukarı bile çıkabiliriz. Ne bileyim Baba Dağı gibi yani işte Kili, Akirman hatta o noktalara kadar gidebiliriz. Yunanistan coğrafyasında da daha önce bahsettiklerimiz de oldu. Yanya, Tırhala gibi önemli şehirler. Bunlar hepsi Osmanlı öncesinde olan şehirler. O ama Osmanlı gelip bunları geliştirdi. Ve kendi demografik açısından elbette kendi motiflerini belki de şöyle bir şey yani Anadolu'da da var olan bir şehirleşme geleneği Balkanlara taşımıştı. Oldu. Yani bunu pek çok noktada görebiliyoruz.
O zaman bu anlattıklarınızı bu şu cümleme uyarlayabilir miyiz? Yani antik dönemde veya orta çağda var olmuş ancak Osmanlılar geldiğinde harabe durumunda olan yerleşimlerin yakınına yeni yerleşim birimleri kurulan şehirler midir bunlar?
Yok. Değil. Bunlar başka. Bunlar var olanlar ve Osmanlı'nın geliştirdiği. Sizin bahsettikleriniz de var. Yani şöyle bir şey. Yani diyelim ki antik ve orta çağda bir şekilde buralarda kurulmuş bir takım yerleşimler var. Yani bazıları kasaba, kent konumunda. Fakat Osmanlılar gelmeden önce çeşitli sebeplerden bu doğal sebepler de olabilir. Başka sebepler, savaş sebepleri de olabilir. Bir şekilde zaten hani Osmanlılar geldiklerinde Balkanları zaten bir nüfus demografide bir azalma vardı zaten. Dolayısıyla bunların bu tür yerlerin olması, öğren yerleri diyebileceğimiz yerlerin olması normal. Fakat Osmanlı bunları doğrudan bunların üzerine bir şehir inşa etmeyi tercih etmiyor.
Yakında.
Onların yakınına şehirler inşa ediyor. Ve çok iki bariz iki örneğimiz var. Hezargrad, Razgrad diye bugün biliniyor. Hatta bugün hala Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerden birisidir Bulgaristan'da. Diğeri de gene Türklerin yoğun yaşadığı bir şehir. Eski Cuma yani Targoviste olarak biliniyor. Bunlar çok bariz bu anlamda yani ören yerlerinin olduğu yerlere yakın bir yerde. Tabii örnekler çoğaltılabilir. Olan yerlere şekillenmiş şehirler bunlar. Ve günümüze kadar da gelmiştir. Hala canlılıklarını koruyorlar. Bunun dışında yine hani Osmanlıların damgasını vurduğu ve özelliklerini taşıyan şehirler daha önce aslında şunu vurgulamıştım. Yani yeni, yenice dediğimiz zaman bu sıfatlar aslında doğrudan doğruya bu kentlerin veya köy de olabilir elbette ama biz burada ağırlık olarak kentleşmeyi konuştuğumuz için doğrudan doğruya Osmanlıların kurduğu yerlerden söz ediyoruz. Örnek verecek olursak bir de şunu yapıyorlar yenice dedikleri zaman ya da yeni dedikleri zaman eski var olan bir kentten farklılık yaratmak adına ya da farklı olduğunu vurgulamak için yeni diyorlar. Burada en bariz örneklerden birisi de Zara'yı eski Hisar ya da Zara'yı Atik, Zara'yı eski Zara gibi bildiğimiz yerleşim birimi bu Osmanlı öncesinde var olan bir şehir. Osmanlı onun yanına Yenice'yi Zara'yı kuruyor. Yani Zara'yı Yenice. Tabii Yenice adını taşıyan yeni şehir gibi adlar taşıyan pek çok yerle karşı karşıyayız. İşte yeni şehir Tırhala'ya bağlı Larisa diye daha önce onu da bahsettik ama bunun yanı sıra işte Yenice'yi Çırpan var, Yenice'yi Kızılağaç var, Yenice'yi Vardar, Yenice'yi Karasu. Bunlar doğrudan doğruya Osmanlıların kurduğu
yeni şehirler,
yeni şehirler diyebiliriz. Bir de başlangıçta daha çok bölgenin ihtiyacına yönelik pazar yeri gibi gördüğümüz yerlerde de zaman içerisinde tabii ticaret gelişmeyi bölgenin gelişmesini sağlayan bir faaliyettir. Bunlara bağlı olarak Pazar ve Yeni ile birleşen isimler de var. Yeni Pazar, Yeni mesela Pazar. Saraybosna'ya yakın Yeni Pazar gibi, işte Şunlu'ya bağlı Yeni Pazar yerleşim gibi. Veya işte doğrudan pazar yeri olup Yeni ile değil ama yani pazarla anılan veya cuma günü yapılan pazarlarla anılan yerleşim, yani şehirler daha doğrusu diyeyim. Çünkü yerleşim birimi dediğimiz cuma zaman günü, köyleri de.
Cuma günüyle bağlantılı olan kelimeler.
Cuma'yı bağla diyor mesela. Orada hem pazar var hem cuma kurulduğunu bir yer. Yani cumaya bağlı olarak, cuma camiye gidildiği için toplu olarak aynı zamanda insanlar pazar ihtiyaçlarını da gördüğü için onunla bağlantılı olarak şehirlenen şehirler söz konusu. Cuma-i Bala, eski cuma gene burada da zikredebiliriz. Hacıoğlu pazarı bu şekilde. Saraybosna yakında dediğim gibi yeni pazar Sarayovası'nda kurulmuş durumda. Yunanistan'da cuma kasabası bugün Haravgi diye biliniyormuş. Yine Megali Pazaraki ya da Gios Visarion diye bugün biliniyor ama olarak
Megali o zaman büyük mü?
Büyük
Megali,
büyük şeyde gibi cuma gene hani büyük pazar, daha doğrusu büyük pazar anlamında bir şehrin var olması. Cuma-i Zir aşağı cuma demek aslında. Yine bu da pazarla ilgili olarak bir kent şeklinde söyleyebiliriz.
Bir de Şehreküs'ünden bahsetmiştiniz hocam geçen hafta.
Ya Şehreküs'te aslında şehirlerin geliştiğini işaret eden bir mahalle ama rivayete göre genelde yani hem ismi bunu hatırlatıyor bize. Rivayet şu aslında, yani birine sanki küsmüş birisi ve gidiyor şehrin dışına yerleşiyor anlamıyla alakalı ama genel olarak gördüğümüz şu: şehrin çekirdek kısmı büyümeye artık müsait değil. Çekirdek kısmından kasıt şu: sur içinde veya kale çevresinde, iç kale çevresinde kalan yerleşimler şehrin dolgunluğunu oluşturmuş. Bunun için şehir dışarıya taşıyor ve şehre küs. Bunun bir tezahürü aynı zamanda ve şehrin gelişmesine, demografik anlamda ve mekansal anlamda gelişmesine işaret eden bir mahalleden söz ediyoruz. Yine Türk geleneğinin Anadolu'dan ve Balkanlara taşınması söz konusu.
Hangi şehirlerde var örneğin Şehreküs'te?
Ya Rumeli'de çok yayılmış gözüküyor. Yani şeyden başlamak üzere bizim Doğu Trakya'dan, Türkiye Trakya'sından Malkara, Batı Trakya'da işte Gümülcine, Yenicevardar, Sofya. Yine Sofya'ya o tarihte bağlı olan Şehirköy, Tırnova, Yambolu, bir de kuzeyde İsmail Geçiti ve Bender. Ama şunu söyleyelim, Bender ve İsmail Geçiti'ndeki bu Şehreküs'lüleri 16. yüzyılda şekillenmiş. Diğerleri ise daha erken dönemde kurulmuş. Ve dolayısıyla doğrudan doğruya İsmail Geçidi bir örnektir. Yani hem şehrin gelişmesi, bölgenin gelişmesi bakımından hem de bu mahallenin şehrin gelişmesi bakımından katkısını göstermesi açısından önemlidir yani şeyde. Ve zaman zaman tabii bunlar periyodik olarak çıkmış veya kaybolmuş. Yani bunu da görüyoruz. Mesela Malkara'da ki bugün yok yani. Ama yaşayan yine daha önce söz ettiklerimizden Gümülcine günümüze kadar gelmiş yani. Ve Türk nüfusunun orada hala var olması bu geleneğin, yani mahallenin varlığının sürdürülmesine yol açmıştır.
Peki hocam, bu mahallelerde nüfus anlamında din, etnik köken, meslekler, bunlar bu açılardan değerlendirdiğinizde kimler yaşıyor?
Ya şimdi aslında bu mahalle gerçekten diğer mahallelere ilginç isimlere sahip mahallelerimiz yok mu? Var. Mesela benim dikkatimi çeken bir başka mahallede Yola Geldi. Ama şunu söyleyeyim Şehreküstü ile ilgili. Bu mahallenin hem etnik hem şey bakımından, dini yapısı bakımından enteresan gelişmelere sahip olduğunu görüyoruz. Öncelikle tabii ki yerleşenler dışarıdan gelenler ve ağırlıklı olarak Müslümanlar yani şeyde. Ve bunların ama ilk yerleşenler dahi bir takım meslekler icra ediyorlar. Başlangıçta hepsinin sahip olduğu meslek aslında bir askeri görev gibi gözüküyor. Yani işte sefere katılan eşkinci dediğimiz gruplar veya onları bekleyen yedek konumunda olan askerler, yamaklar, akıncılar gibi şeyleri görüyoruz, yörükleri görüyoruz. Bunlar yarı askeri ve yarı şey konumunda yani farklı görevlerde kullanılan kimseler olarak. Hı hı. Bunu daha çok Malkara'da görüyoruz ama ve enteresan sonraki aşamalarda çok enteresan mesleklerle karşılaşıyoruz. Belki şehir içerisinde olmayan ve ağırlıklı olarak nüfus aslında Müslüman iken zaman içerisinde bazı yerlerde bunu yeneceği vardır için görüyoruz. Gayrimüslim oluyor yani nüfus ağırlıklı olarak Müslüman var ama diyelim ki Müslüman hanesi 3 olarak gözükürken gayrimüslim hanesi 15 gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama enteresandır ki gayrimüslimler de o meslek geleneğini sürdürüyorlar. Uyurlu burada kastedilen ne tür meslekler ki o dönem için enteresan bunlar. Hı-hı. Mesela boyacılık gibi, bozacılık Hı-hı. gibi, kuyumculuk gibi, abacılık gibi, demircilik
biraz
gibi.
Zanaat,
tekstille ilgili cullah Hı-hı. dediğimiz kesimin Hı-hı. yaşadığı yerler. Tam zanaat, evet askeri kesimde var. Elbette dini görevliler de var. İmam gibi, Hı-hı. müderris gibi, müezzin gibi. Ama ayrıca da zanaat sahibi kimselerle karşılaşıyoruz dolayısıyla. Hı hı. Bu neden yani özellikle Yeniceyi Vardar üzerinden konuşacak olursak hı hı. neden Müslümanken bu mahalle yani dolayısıyla doğrudan doğru Türk Müslüman yerleşimine işaret ederken hı hı. bir anda bu mahalle gayrimüslim nüfusa sahip oluyor. Bu benim tahminimce hı hı. Mahalle şehrin dışında olduğu için ilk yerleşilebilecek yer olarak bir noktada gözüküyor. Hı. Diğer yerden de zaten bir sanayileşme diyebileceğimiz küçük sanayi bu Hı. zanaat üzerinden Hı. bahsedecek Hı. olursak küçük sanayi türlerinin yaygın olduğu bir bölge için olduğu için dışarıdan olanlar için bir cazibe merkezi oluşturuyor evet. ve bundan dolayı aynı
gayrimüslim bir nüfus da
bir
var.
Takım evet zanaatlere sahip olan kişiler İç göç diyebileceğimiz çünkü burada artık söz konusu bir iç göç Osmanlı sınırları içerisinde kalan yerlerden buraya bir göçün sağlandığını ve bu şekilde demografik yapının da değiştiğini söyleyebiliriz.
Evet çok aslında yani böyle bir etkileşimin olması hocam üretkenliği evet. renkliliği koruyabilmesi çok kıymetli değil mi?
Elbette yani Balkanlar aslında renklerin çok dünyası renkli. Yani evet, şeyde evet. günümüzde de o renkliliği koruyor. Zaman zaman sorunlar yaratsa da yani Osmanlı döneminde yaratılan o renklilik hala korunuyor. Yani hı-hı. bütün hı-hı. ulusal devletlerin homojenleştirme çabasına rağmen hı-hı. hala koruyor ve bu bana göre çok güzel bir özellik diye
çok
düşünüyorum.
Zenginlik. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik. Sevgili dinleyenlerimiz böylelikle nihayetlendiriyoruz. Balkanlara yolculuğumuzu, o renkli yolculuk Kadriye Şenel tarafından hazırlanıyor. Sefa Aktan'da çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.